Ayrım 59.
Alabalık, Erhan Bener, okuyan Celal İnal. Bir duygunun ilk algılandığı andaki yoğunluğuyla ya da aynı belli belirsiz, uçucu, dokunup geçen belirsizliğiyle, aynı tiz ya da aynı kalın seslerle, zamanın birden durduğunu düşündürecek ya da yaşanan anın baş döndürücü bir hızla geri gittiği kanısını uyandıracak bir kesinlikle bir kez daha duyulması olası mıydı? Az önce Necdet, iri, yayvan elini ansızın ensesinin çukuru üstüne dayadığı zaman, olmaz sandığı böyle bir geçiş duygusuyla tepeden tırnağa sarsılmış, ürpermiş ve çığlık atar gibi öyle bir yapma diye bağırmıştı ki adam korkmuş, elini hızla geri çekmişti. Affedersin, seni korkutmak istememiştim. El şakalarından hoşlanmadığımı bilirsin, hele çalışırken. Çalıştığı falan yoktu oysa. Çay saatinden beri bir tuhaf isteksizliği vardı. Bir bilinçsiz bekleyiş hali içindeydi. Ayaklarının ucuna basarak, buna ne gerek vardı sanki? Odadan çıkan kocasının arkasından ilgisizce baktı. Canı çalışmak istemiyordu. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Nereden tutturmuştu Dr. Wilmots bu haftada La Truite çalalım diye? İyi bir beşinci bulmuş, bir çek. Bakalım öğrenince Necdet ne diyecek? Rastgele dokundu siyah tuşlardan birine. Daha önce hiç işitmediği bir Do diye ezdi bu. Aynı tuşa bin kere dokunsa hep farklı sesler çıkacağını biliyordu. Son derece iyi akort edilmiş bir Bechstein'di oysa bu. Kendisi de Madame Olga'dan ders almaya başladığı günlerdeki acemi küçük kız değildi. Yine de keşke öyle olsaydı. Madame Olga bagetiyle elinin üstüne vurarak tuşlara basarken bileğinizi bükmeyin matmazel diye yine azarlasaydı onu. Ama artık Madame Olga kimseyi öyle azarlamıyordu. Parmakları artritten katılaşmış, şişmişti. Kimseye ders veremiyordu. Notre Dame'ın mütevelli heyetinin sağladığı yardımlarla sürdürüyordu yaşamını. Öyleydi işte. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hiçbir şey yeniden yaşanılmazdı. Bir Schubert üçlüsünü, bir Beethoven sonatını aynı plaktan Necdet'in geçen yıl evliliklerinin 14. yıl dönümü armağanı olarak sunduğu o kusursuz müzik setinden her dinleyişinde ne olduğunu bilemediği bir farklılık bulurdu ya da bulduğunu sanırdı bir önceki dinleyişinden. Necdet'e bir gün bundan söz etmişti. Saçmalama demişti Necdet. Bu seti almadan önce kaç kişiye danıştım. Böylesine bir presizyonun elektronik mikroskoplarla bile bulunmadığını söylediler bana. Sorun bu değildi. Plaktaki izlerin değişmeyeceğini o da biliyordu. Yine de viyolacı yayını çekerken her sefer sanki bir başka yerde elinin bir an titremesini engelleyemiyor. Dahası besteci sanki her sefer bir başka noktada bir 16'lık notanın yerini değiştiriveriyordu. Abartmadığından, duygusal bir yanılsamanın söz konusu olmadığından emindi. Plağı dinlerken içinde beliriveren o anlık titreşim farklılıkları, değişik ruhsal durumların neden olduğu algılama çeşitlemeleriyle ilişkili değildi bu duygu. Olabilirdi, kabul ediyordu. Belki bir küçük toz parçacığı elektronik sistemdeki bir ölçülmez boşluktu bunun nedeni. Ama belki de zaman her şeyi durduğu yerden öteye doğru biraz kımıldatıyor, sesler ve varlıklar, duygular ve imgeler artık bir daha kendileri olamayacak yeni bir uzaklıkta yeniden biçimleniyorlardı. Bundan söz ettiği zaman Dr. Wilmots gülümsemiş, "Çok şanslısınız madem," demişti. "Bu sanının gizini bana öğretemez misiniz? Ben hep aynı, belki çok kusursuz ama mekanik sesleri tekrar tekrar dinlemek korkusuyla o şeytan cadı makineleri ve ölü ses kalıplarını evimden içeri sokamıyorum. Ama ne var ki bir oştra ya da bir kenfi her istediğim zaman dinlememe olanak sağlayacak bir sihirli lambadan da yoksunum." Dr. Wilmots'in barok döneminden neden hoşlanmadığını cuma akşamları bir süre akıl hastalıkları kliniği olarak kullanılan 200 yıllık bu eski konağın müzik odasında İtalyan Büyükelçiliği müsteşarı ve onlara zaman zaman katılabilen Avusturya elçisinin karısıyla düzenledikleri oda müziği saatlerinde yanlış bir tuşa bastığı zaman neden öfkelenmediğini, tersine yüzünden neden mutlu bir aydınlığın belirdiğini o zaman anlamıştı. Bir gün de Alberto çok iyi bir violonselciydi ama yalnız doğru notalara basmakla yetiniyor, yaratıcı hiçbir yanı yok. Kontes de öyle, ideal bir keman öğretmeni sadece. Siz öyle değilsiniz, gerçek bir virtüözsünüz. yazık olmuş size demişti. Virtüöz, bilerek değil, kendine göre yanlışlık yapabilen biridir. Ah, insanların kusursuzluğa karşı bu çılgınca merakı beni nasıl korkutuyor madem bilemezsiniz. Yanlışlık yapmayan bilgisayarlar, hep vaktinde kalkan trenler, hep aynı ölçüde pişirilmiş biftekler, bütün erkeklerle bütün kadınların aynı titreşimlerle etkileyebilecek bir cinsel doyum mekanizması. Ben sefaret katibiyken her nota ayrı bir üslupla yazılırdı. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda olası her durum için önceden hazırlanmış yazı kalıplarının boş yerlerini doldurmakla yetiniyorlar. Yaşlı tilkinin kadınlara karşı gösterdiği aşırı kibarlığın, özellikle genç kadınlarla konuşurken kur yapıyormuş gibi eğilip bükülüşünün, sözlerinin arasına hafif dekolte anekdotlar, belirsiz imalar sıkıştırışının gerisinde belki de o değişiklik özleminden kaynaklanan bir başka eğilimin gizlendiğini öğrenmişti Semin. Doktor Will Madsen, Avenue Neil'deki konağında ağırladığı genç erkek arkadaşlarını başkalarının tanımalarına fırsat bırakmadan sık sık değiştirdiği söylenirdi. Herhalde bu yüzden şaşılacak kadar şartlı bir kıskançlığı olan Necdet, onun büyükelçilik konutuna zamanlı zamansız gelip gitmesini aldırış etmiyordu. Eli dalgınlıkla yine klavyeye doğru uzandı, parmağı yine bir tuşa dokundu, aynı do diyez tuşuydu bu. Ama bu kez parmağını son anda biraz çekerek kurnazlık yaptığını biliyordu. Deminden beri bir kuram geliştirir gibi her yerde Mapusa'nın kapatılmış olduğu günden beri eşyası yerinde hiç oynatılmamış olan bu odada, duvarlardaki yerleri hiç değiştirilmemiş olan çerçeveleri yaldızlı kocaman tablolarda, bir duvarı boydan boya ve tavana kadar kaplayan kitaplıktaki tozları alınırken bile sanki yerlerinden çıkarılmayan, birbirlerinin tıpatıp aynı, yıldızları kararmış şarap rengi ciltli kitaplarda, yerdeki goblen halının soluk pastel desenlerinde, tavandan sarkan büyük avizenin eski kristallerinin donuk parıltısında, gerçek birer 15. Louis harikası olan koltukların ayaklarının değdiği yaşlanmış parkelerin çukurlaşmış gibi duran gölgelerinde, korkunç ağırlıkları nedeniyle kıpırdatamadığı kalın kırmızı kadife perdelerin kıvrımlarında, pencereden bu mevsimde ve bu saatte bir Sisley tablosundaki gibi 2 yıldır yapraklarının hep aynı biçimde, aynı noktalarda sarardığını gördüğü uzun boylu ağaçların kımıltısızlıklarında, zamanın o her şeyi yerinden oynatan güçlü akışının izlerini aramakta olduğunu farkındaydı ve o do diyez az önceki titreşimle yansısaydı kulaklarına. Sanki onu gizemli bir biçimde yaşama bağladığını düşlediği inancı gürültüyle çökecekti. İlk kez 17 yaşında annesiyle birlikte müzik akademisinin yüksek virtüözlük kurslarını izlemek için geldiği bu kentte yıllar sonra bir büyükelçi karısı olarak döneceğini öğrendiği zaman yine aynı karmaşık duyguya kapılmıştı. Belki de hep yaşanan bir anı yeniden yakalayabileceği umuduyla heyecanlanmış, hatta telaşlanmıştı. Hayır, kaçamak yürüyüşler yaptığı Avenue Wagram'daki ağaçlar eski baş döndürücü kokularını yitirmişlerdi. Şimdi her yer yanık benzin kokuyordu. Palace de Temes'teki çiçekçiler yeraltı geçidi, yapımı nedeniyle ortadan yok olmuş, Rue de Faubourg, Saint Honoré'un köşesinde bir zamanlar gençlerin cıvıldaştığı, Dupont'un masaları, güpegündüz boyunlarına beyaz peçeteler bağlayarak, şişelerce Sansert şarabı içip, düzinelerle 3 numara belon tıkınan kır saçlı şişman erkekler, kocaman göğüslü boyalı saçları kuaför elinden yeni çıkmış yaşlı kadınlarla dolup taşıyordu. Salle Pleyel'in duvarlarını adlarını hiç duymadığı yeni yeni sanatçıların resimleri süslüyordu. Birden kendi adını orada Salle Pleyel'in gişelerinin bulunduğu salondaki afişlerde görür gibi oldu. Nadina Boulanger ödülünü kazanması nedeniyle düzenlediği tek resitalin programı belleğine kazınmıştı. Önce bir Ravel çalmıştı Fransız dinleyicileri hoşnut etmek için. Sonra Schubert'in büyük sonatını. İkinci bölümde Mussorgsky'nin bir resim sergisinden tablolarını çok değişik bir biçimde yorumlaması üzerine salon alkışlarla inlemiş, birçok kez sahneye çağrılmış, sonunda yorgunluktan öldüğü halde Chopin'in birkaç prelüdi ile bis yapmak zorunda kalmıştı. Sahneyi çepeçevre dolduran çiçeklerin en büyüğü Büyükelçininkiydi. Ona hemen yanındaki kocaman sepeti Olaf yollamıştı. Ne kadar şaşmıştı buna Semin. Sonra fuayede Olaf, o kadar zengin değilim güzelim. Kızmazsan gerçeği söyleyeyim. Perelan Chase'de mezar bekçiliği yapan bir dostum var. Ondan sağladım bu çiçekleri demişti. Olaf, kapitalist toplumun gelenekleriyle alay eder, sosyalistliğiyle övünürdü. Ama o gece yolladığı çiçekler için söylediklerinin şaka olup olmadığını bir türlü öğrenememişti Semin. Arkadaşlıkları boyunca onu hep şaşırtmaya çalışmıştı galiba Olaf. Birkaç güzel şeyi onunla yaşamıştı ilk olarak. İlk gece gezmesine onunla gitmişti. Olaf bin bir şaklabanlıkla annesinden izin almış, çalıştığı gece kulübüne götürmüştü onu. Orada orkestrada violonsel çalıyordu. O gece sık sık sazını bırakıp Semin'in yanına gelmiş dansa kaldırmıştı. İlk şampanyayı da o gece içmişti. Olaf şampanyayı kulüp sahibinin yolladığını söylemişti. Arada sırada akademideki derslerden kaçarak Paris'i dolaşırlardı. Herkesin bildiği yerleri değil. Mezarlıkları, küçük kiliseleri, eski kitapçıları, müşterisiz galerileri, tenha meyhaneleri. Bir gün Olaf Sacre Cœur'ün merdivenlerinde randevu vermişti. Oraya gittiğinde onu hippie kılığında birkaç arkadaşıyla merdivenlere çökmüş, mendil açmış, gitar çalıp eski Norveç şarkıları söyleyerek para toplarken görmüştü. Bir başka akşam televizyon haberlerinde Olaf, öğrencilerin düzenlediği bir gösteri yürüyüşünde başı çekenler arasında görünüyordu. Ertesi gün 24 saat gözaltında tutulduğu karakoldan çıktığında ağlamaklı bir halde onu bekleyen Semin'le karşılaşınca pek suçlanmış, süklüm püklüm olmuş, koluna girerek onu oradan zorla uzaklaştırırken "Biliyorum, politikadan hoşlanmıyorsun. Bir daha seninle birlikteyken hiç politikadan konuşmayacağım, söz veriyorum." demişti. Gerçekten de sözünü tutmuştu. Semin'i ilk öpen erkek de o olmuştu. Bir 14 Temmuz akşamı Saint Michel alanındaki eğlence sırasında. Çok doğal bir şey yapar gibi. Sonra da bu öpüşü unutmuş gibi davranmıştı. Ne tuhaf. İlk istiridyeyi de yine onun elinden Dupont'un Rock de Faubourg Saint-Honoré kıvrılan köşesindeki bölümünde, daha sonra sık sık birlikte oldukları cam kenarındaki o dip masada bir kadeh sansert şarabıyla tatmıştı. Claire'i pek sevmemiş, Bellona bayılmıştı. Keşke yine o günlerin umursamaz coşkusuyla bir gece yine Dupont'a gidebilse ve bir bardak şarapla hiç değilse yarım düzine Bellon içebilse. Ama artık bu olanaksız. Bir büyük el çıkarırsa her an bir saldırıya uğrayabilir. Çok dikkatli olmak gerek. Necdet onun tek başına gezmeye çıktığını duysa kıyametleri koparır. Sonra artık istiridye de alerji yapıyor. Piyanonun başından kalktı, başı ağrıyordu. Eliyle ensesini ovuşturdu. Piyanonun üstündeki bronzdan küçük Beethoven'ın üstüne dokundu parmağının ucuyla. Büyük usta sanki onu azarlamaya hazırlanıyor gibiydi. Olaf için Beethoven'dan büyük bir besteci söz konusu olamazdı. Bir de belki Schubert. Schubert ve Alabalık Beşlisi'nin özel bir anlam vardı Olaf için. Ona şimdi Olaf'ı anımsatan şeyin akşam yemeği planında Necdet'in sahana yerleştirdiği yeni Norveç Büyükelçisi'nin adı olduğunu düşünmüştü önce. Adamın adı Edward Christensen'di. Olaf'la aynı soyadı taşıyordu. Bu soyadının Norveç'te hayli yaygın olduğunu biliyordu ama bu adı görür görmez Olaf'ı düşünmemesi de olanaksızdı. Yalnız bu ad mıydı ona 15 yıl öncesinin Paris'ini anımsatan? Bir daha bir benzerinin yaşanması olanaksız o son akşamı unutabilir mi? 1967 kışının ortalarıydı. Noel'den bir gün önce. Olaf'la Budapeşte dörtlüsünün Seles Playel'deki konserine gitmişlerdi. O gece annesinin izin vermekte her zamankinden daha çok güçlük çıkardığını anımsıyor. Nasıl bir yönsüzlüğü açıklanması olanaksız. Konserden çıktıklarında vakit gece yarısına yakındı. Lapa lapa kar yağıyordu. Kalabalık çabucak dağılmıştı. Koca caddede onlardan başka kimse kalmamıştı. Olaf göğsünü bağrına açmış, bir yandan Opus 59'un 3. bölüm temasını mırıldanırken, bir yandan Semin'in ensesine koyduğu elinin basıncını artırıp azaltarak Dupont'a doğru onu adeta zorla sürüklüyordu. "Geç oldu, dönelim, annem merak eder," demişti ona. Olaf duymazdan gelmişti. Semin'in içinde kaybolduğu iri tüylü, yaşlı kadın işi mantosuna büzülmüştü. Olaf'ın bir gün bile sırtına değil kalın bir palto, bir ince pardösü bile geçirdiğini görmemişti. O gece DuPont'ta gerçekten kimsecikler yok muydu? Yoksa Budapeşte dörtlüsünün çektiği o eşsiz müzik şöleninin sarhoşluğu içinde gözleri kimseyi görmeyecek kadar kendilerinden geçmişler miydi? Özellikle Olaf, cezbeye kapılmış dervişler gibiydi. Beethoven işte bu kızım diye adeta haykırıyordu. Rasumovski, ikinci Rasumovski işte böyle çalınır. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onları dinlerken ben hep seni düşündüm. Yo, bir Beethoven dörtlüsünde değil, Schubert çalarken. Sen bir harikasın yavrum. Evet, seni onlarla birlikte alabalıkı çalarken düşledim. Seni orkestra ile çalarken değil, işte öyle sıcacık, cap canlı bir müzik çalarken düşlerim ben. Yo, öyle şaşkın bakma yüzüme. Ben mi? Benim bir amatörden farkım yok. Bu kocaman ellerle daha iyisini de beceremem. İşittiği övgülerden, içtiği şaraptan, itiraf etmekten korktuğu bir sevdanın telaşından yanaklarının kızardığını hissediyordu Semin. Karşı çıkmak istemişti. Abartıyorsun, daha o kadar iyi değilim. Kendine de iftira ediyorsun. Şu gece kulüplerinde caz çalmayı bir bıraksan. İri kahkahalarla gülmüştü Olaf. Öyle ya, sen nereden bileceksin benim Norveç'in en soylu, en varlıklı ailelerden birine mensup olduğumu? Ah Fils de Putin. Onlara el açmayacağım. Ama bak, sen istersen her şey değişir. Birlikte Oslo'ya gideriz. Hadi var mısın? Kraliyet Akademisi'nde seni alkışlarla karşılayacaklarından kuşkum yok. İster misin? Söyle, ister misin? Senin için her şeyi yaparım. Ah, seni nasıl seviyorum küçük kız. Dediler gibi. Bu pis dünyada demir atmak istersen eğer. Sen istersen. Kocaman elleriyle ensesinden tutmuş kendisine doğru çekiyordu. Onu hiç bu kadar tutkulu, heyecanlı ve coşkulu görmemişti o geceye kadar. Yerinde duramıyor, bir şeyler anlatıyor, kendi diliyle belki şiirler okuyor, belki yalvarıyor, iki yanına sallanıyor, Semin'i de kendisiyle birlikte yaprak gibi sallıyordu. Yüreği yerinden fırlayacak gibiydi Semin'in. Salon bomboştu, garsonlar görünmez köşelere çekilmişlerdi. Dışarıda iri taneli bir kar yağıyordu, camlar buğulanmıştı. Sonra Olaf onu iyice kendine çekmişti. İstese bile o dayanılmaz güce karşı koyamazdı. Olaf'ın kocaman dudakları bütün yüzünü kaplıyor gibiydi. Sevgiyle, hırsla, dostlukla, tutkuyla, kardeşçe ve delice durmadan öpüyor, hemen yarın diyordu. Yarın karşımıza çıkacak ilk kilisede ya da camide, nerede olursa, sen nasıl istersen, hemen evlenelim. Söz veriyorum, uslu olacağım, serserilik yapmayacağım. Yalnız senin için violonsel çalacağım. Yalnız seni seveceğim. DuPont'tan çıktıklarında vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Farkında olmadan bir düzineden fazla belon yemiş, bir şişe sansert şarabını tek başına bitirmişti. Masadan zor kalkmıştı. Başı dönüyor, ayakları yere değmiyordu. Bir şişe şarap aslında bana mısın demezdi o lafa. Ama belki o da sarhoştu. Kar tutmuştu, yerler kayıyordu. Semin Olaf'ın koluna tutunmak istiyor. Olaf bir buz pateni virtüözü gibi onu kollarına alarak havaya kaldırıyor, döndürüyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sen bir alabalıksın, benim alabalığım. Yanlarından geçen pederinlerine sıkı sıkı sarılmış iki polisin Olaf'a bakarak neşeyle güldüklerini anımsıyor. Kar hala aynı hızla yağıyordu ve Etol'den aşağıya doğru hızla inen otomobiller İki yanlarına zifoslar sıçratıyorlardı. Üstleri başları ıslanmış, çamur içinde kalmıştı. Koskoca caddede onlardan başka kimsecikler yoktu. Semin'in mantosunun önü açılmış, ince gece giysisi, saçları, çorapları, ince iskarpinleri sırılsıklam olmuştu. Üşüdüğünün farkında değildi. Zamanın dışına çıkmış gibiydiler. Nereye gidiyorlardı bilmiyordu. Düşünmüyordu. Annesini artık umursamıyordu. Arada bir kendini Olaf'ın kollarında havalarda uçarken görüyordu. Kulağının dibinde o kocaman sesiyle Schubert'ten, Grieg'den liyetler söylüyordu Olaf. Fransızca, İngilizce, Norveççe öğrendiği tek tük sözcüklerle Türkçe sevgisine aykırıyordu. Bir ara Etol'e kadar çıkmış olduklarını fark etmişti Semin. kamp perdesinin köşesinde drugstore'a girdiklerini, yüzüne çarpan sıcak havadan ve gecenin o saatinde drugstore'un salonlarını tıklım tıklım dolduran kalabalığın bir ebru desenini andıran renkli karmaşıklığından anlamıştı. Bilincinin bulanıklığı gitgide artıyordu ve artık kolları, bacakları, ağzı, gözleri kendi başlarına hareket ediyordu. Orada da sert bir kahve ve bir konyak içmişlerdi. Herkes bir ağızdan konuşuyordu. Olaf bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ne dediğini anlayamıyordu Sam'in. Sonra yine sokaklarda buluyordu kendini. Rüzgarla savrulan kar yüzüne çarpıyor, canını acıtırcasına. Yürüyor muydu? Yürüyen bir halı üzerinde kayıp gidiyor muydu? Bir ara sırtını bir ağaca dayamıştı galiba. Az ötede Maison Denos ışıklı vitrinini seçtiğini anımsıyordu. Olaf'ın yüzü o kadar yakınında. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu Olaf'ın ve inanılmaz bir sualvek söylemeye başlıyordu. Işıklar yavaş yavaş kararıyordu. Yeter, dayanamıyorum demek istiyor ama sesi çıkmıyordu. Bütün vücudu korkunç bir titremeyle sarsılmaya başlamıştı. Son bir çabayla beni eve götür Olaf, çok kötüyüm dediğini anımsıyor. Olaf'ın iri kolları onu yine bir tüy gibi havaya kaldırıyor, midesi bulanıyor o zaman ve kendisini tutmak için umutsuz bir savaşa giriyor. Yine ışıklar, gözlerini kamaştıracak kadar parlak ışıklar, bir motor sesi, gözlerini açamıyor artık, bir taksiye binmiş olmalılar. İçine acı veren bir sallantı duyuyor kulağında. Fransızca konuşmayı unutmuş bir Olaf'ın bu kez inanılmaz yumuşaklıktaki sesi "Take it easy baby, take it easy." Torosedo alanını geçiyorlar. Avenue Paul Domer üstündeki 1890'da yapılmış 6 katlı görkemli taş yapının önünde taksi duruyor. Ama artık kendisini tutamıyor Sam'in. Olaf'ın üstüne kusuyor. "Üzülme," diyor Olaf. "Üzülme, suç bende, önemli değil. Rahat ol." Sonra Sam'in çantasından kapının anahtarını çıkararak demir kapıyı açıyor. Sam'ini yine kollarında taşıyarak bin güçlükle eski biçim daracık asansöre sığmaya çalışıyor. Asansör o kadar ağır çıkıyor ki gökyüzüne yükseldiklerini düşünüyor Sam'in. Asansör bitiriyor sonunda yolculuğunu. O ahşap, çok süslü kapı apartmanlarının kapısı. O tanıdık keskin zil sesi. Çiğ bir aydınlıkta annesinin dehşet içindeki yüzü. Ne tuhaf, annesinin saçlarını bigudi ile sarmış olduğunu ayrımsıyor. Olaf bir şeyler söylüyor. Türkçe, Fransızca, İngilizce, Norveççe. Sonrasını artık hiç hatırlamıyordu Sam'in. 3 gün komada kaldığını söylemişti annesi. Daha sonra aylarca süren bir akciğer hastalığı. Yalnızca doktorlar giriyor yanına. Kız arkadaşlarıyla bile yalnız kalmasına izin vermiyor annesi. Yine de bir gün Solange Bogart'un "Olaf meraktan çılgın gibi" demesini engelleyemiyor. Telefon başucundan kaldırılmış. Mektupların açılmadan geri çevrildiğini, çiçeklerin çöp tenekesine atıldığını biliyor. Artık iyileştiği ve ayağa kalkacağı sırada Paris'i cehenneme çeviren Mayıs olayları patlak veriyor. Annesi paniğe kapılıyor. Apar topar İstanbul'a dönüyorlar. Öyle ki hocalarına bile veda edemiyor Sam'in ve piyano serüveni de böylece sona eriyor. Sonrası bir baş dönmesini andıran telaşlı gidiş gelişler. Hemen o yaz Washington'a Büyükelçilik Müsteşarı olarak atanan yakın bir akrabasıyla evlendiriyorlar Sam'ini. Sonra Madrid, Fas'ta ilk Büyükelçilik, sonra Atina ve işte Paris. Bildiği kadar Necdet'in hiç haberi olmadı Olaf'tan. Gerçekte bugüne kadar böylesine yoğun bir biçimde onu düşündüğünü Sam'in de anımsamıyor. Şatolar, canavarlar, büyücüler ve şövalyelerle dolu, korkulu ama alabildiğine güzel bir masal yaşadığını kabul ediyor sadece. Olaf onu daha sonra aramış mıdır? İstanbul'a mektup yazmış mıdır? Olaf gibi bir adamın kalkıp İstanbul'a gelebileceğini bile düşünmemişti oysa bir zaman. Evlendiğini öğrenmiş miydi acaba? Belki onun için de masal o gece bitmişti. Şimdi kim bilir nerededir? Belki Paris gece kulüplerinde serserilik yapmaktan bıkmış, Norveç'teki soylu ailesinin yanına dönmüştür. Evlenmiş, kendisi gibi sarışın çocukları olmuştur. Sem'in çocuğu yok. Necdet çocuk istemiyor. Haklı. Sem'in de istemiyor. Vakit nasıl da çabuk geçmiş. Karanlık olmuş bile. Pencereden ağaçlar görünmez olmuş. Saatine bakıyor. Akşamın 7'si. Hazırlanmakta geç bile kaldı. Necdet birazdan kapısını kıt tıkırdatır. Her şeyin yolunda olup olmadığını denetlemesi gerek Sem'in.
Bu yemeklerden nefret ettiğini bir anlasa Necdet. Doktor Wilmes'in dediği gibi yalnız boş yerleri doldurulan birbirinin tıpatıp aynı konuşmalar. O güzelim Boğaz, dünyanın incisi İstanbul, Kapadokya, Atatürk, şiş kebabı, Ermeni terörizmi, Kıbrıs'ta iki toplum, NATO'nun güney kanadındaki güvenilir müttefik, Humeyni.
Olaf'a benzeyen hiçbir anı yok Norveç Büyükelçisi'nin. Oldukça ufak yapılı. Bir Norveçli'ye göre mavi iğne gözlü, iceberg bakışlı ve hemen hiç konuşmayan biri. Konuşmayı Semih'in solunda oturan Dr. Wilmes sürdürüyor her zamanki gibi. Hayır, Büyükelçinin müzikle pek ilgisi yok. Karısı elbette piyano çalmasını biliyor. Ama bir dörtlüde yer alabilecek kadar değil. Türkiye'yi hiç görmemiş ama Atatürk'ü işitmiş. Bir yaz tatillerini İstanbul'a geçirmeyi isterlermiş tabii. Demek Madame Paris'te müzik öğrenimi yapmış. O halde burada yabancılık çekmiyordur. Akademideyken Olaf Christensen adlı bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir violonsel çalardı. Akrabanız olabilir mi diye düşündüm. 1967-1968 yıllarında. Ben hastalanıp akademiyi bırakmak zorunda kaldıktan sonra bir daha haber alamadım ondan. Sesindeki titremenin ne anlama geldiğini ancak Dr. Wilmes gibi biri fark edebilirdi. Bakışları nasıl da parlıyor. Tabii soyadı benzerliği salt bir rastlantı da olabilir. Büyükelçi duraklıyor, yüzü buruşuyor. Demek onu tanıdınız. Yeğenin de Olaf. Öldü. Dengesiz bir çocuktu. 1968 olayları sırasında Fransa'dan sınır dışı edilmişti. Esrar da içiyordu sanırım. Vietnam'a gönüllü olarak gitmiş. Tabii düşmandan yana. Orada ölmüş. Zehirli gazdan. Çarap bardağını güçlükle götürüyor dudaklarına. Tam karşısında Necdet. Büyükelçinin karısıyla hızlı hızlı bir şeyler konuşuyor. Türk el sanatlarından söz ediyor olabilirler. Doktor Wilmes elini tutup sıkıyor Semih'in. Şimdi anlıyorum adam. Bir plan bile hep aynı sesi verme işinin nedenini. Yatmadan önce makyajını silerken aynadan kocasını gözlüyor. Düşünceli ve kaygılı bir hali var. Soyunmuyor. Papyon kravatını çıkarmakla yetiniyor. Karısının baktığını fark edince yaklaşıyor. Arkasında duruyor. Elini ensesine koyuyor. Yüreği çarpıyor ve titriyor Semin. Acaba diyor. Titriyor ve bekliyor. Bir alabalık gibi telaşlanıyor. Yoruldun. Sen yat diyor Necdet. Ben yarın Dışişleri Bakanlığı yapacağım konuşma üzerine biraz daha çalışmak istiyorum. Sesler ve varlıklar, duygular ve imgeler artık bir daha kendileri olamayacak yeni bir uzaklıkta yeniden biçimleniyorlar.